Bismillahirrahmanirrahim. Meleklere iman konusuna geldik. Melekler Allah'ın nurdan yaratmış olduğu varlıklardır. Allah'a isyan etmezler. Emirlere itaat ederler. Yalnız itaat ederler. Hiçbir zaman karşı gelmezler. Gelemezler. Çünkü onlarda nefis yoktur. Ve melekler Müslümanların dostlarıdırlar. Allah Azze ve Celle melekleri insana secde, yani Adem'e, yani Müslüman insana, tabi Adem'in neslinden bütün salih insanlara demek oluyor. Çünkü Adem'den daha büyük peygamberler var, değil mi? Adem Aleyhisselam peygamberlerin içerisinde en büyüklerinden değil. Adem'e secde ettiyse melekler, elbette ki İbrahim'e, Musa'ya, İsa'ya, Nuh'a ve peygamberimize ve diğer bazı büyük peygamberlere elbette ki secde eder. Bu secde olayı aslında bir bakıma da yani sembolik bir mesaj da taşıyor. O da nedir? Yani melekler sizin dostunuzdur. Ve meleklere bu mesaj veriliyor. İnsan, Müslüman insan sizlerin dostudur. Bize de aynı mesaj veriliyor, onlara da aynı mesaj veriliyor. O yüzden Müslüman melekler savaşlarda bile mesela yardım ederler. Birçok zaman farkında olmayız, melekler bizi bir takım belalardan korurlar. Biz farkında varmayız, belki gelir geçer üzerimizden, haberimiz bile olmaz. Allah Azze ve Celle'nin melekleri Müslümanlarla dost oldukları için onları muhafaza ederler. Savaşlarda bizimle beraber savaşırlar. 1000 melekle Allah Azze ve Celle mesela yardım eder. 3000 melekle, 5000 melekle çeşitli savaşlarda Allah bazen beyaz sarıklı, bazen kırmızı sarıklı, bazen yeşil sarıklı melekleriyle Allah Azze ve Celle yardım etmiştir. Dolayısıyla melekler Müslümanların dostlarıdırlar. Allah'ın halifesi olma şerefi insana verilmiştir, meleklere değil. Çünkü melekler nefisleri olmadığı için zorlanmıyorlar ve yani bir makama gelebilmek de imtihanlardan geçmekle mümkündür. İmtihanlardan geçmiyor. Melekleri ne şeytan etkisi altına alabiliyor ve ne de nefisleri. Zaten nefisleri yok ki. Dolayısıyla da rahat rahat ibadet ediyorlar Allah'a. Bu durumda insanın ibadeti onlarınkinden daha kıymetli. Çünkü insan şeytanla ve nefsiyle ve çevresindekilerle mücadele ederek ibadet edebiliyor ancak. Onun için bu daha kıymetlidir ve insanı Allah halife olarak seçmiştir. Meleklerin erkeği dişisi yoktur. Zaten nefisleri de yoktur. O yüzden erkeğe dişisi de olmaz. Ve meleklerin her birinin bir vazifesi vardır. Büyük melekler, işte Cebrail, Azrail, Mikail, İsrafil, bunların bir vazifesi vardır. Her birinin ayrı ayrı. Diğer melekler sağımızda solumuzda olan melekler, bunlar yazarlar günahlarımızı veya sevaplarımızı. Sağdakiler sevabı, soldakiler günahları. Kur'an-ı Kerim ki kiramen katibin ya'lemune ma tef'alun innel ebrara lefi na'im ve innel fuccara lefi cahim buyuruyor. Kiramen katibin sizin yaptıklarınızı bilirler. İyiler cennetlerde, nimetler içerisinde, kötüler de cehennemdedirler buyuruyor. Demek ki meleklerin bir kısmının vazifesi budur, yazmak. Bir kısmı kabirde soru sorar. Bir kısmı cehennemde bekçidir. Bir kısmı yağmuru yağdırır. Bir kısmı kıyameti koparır. Bir kısmı can alır, Azrail gibi. Bir kısmı vahiy getirir. Daha doğrusu bir kısmı derken bir tanesi, yani Cebrail aleyhisselam vahiy getirir. Tabi vahiy getirirken de korumalarla getirmektedir. Bir rivayete göre Cebrail aleyhisselam vahiy getirirken şeytanların müdahalesi olmasın diye adeta bir reis-i cumhurun korumalarla bir yere giderken gitmesi gibi, Cebrail aleyhisselam da şeytanların bir müdahalesi olamasın diye meleklerin koruması altında. Zaten şeytanlar Cebrail'e bir şey yapamaz da, bu sadece insanlara güven vermek içindir. Yoksa mesela sağımıza solumuza meleğe de gerek yok ona kalırsa, değil mi? Zaten Allah her şeyi biliyor ve yazıyor, yani buna gerek yok. Ama bunlar şahit oluyorlar. Aynen öyle, Cebrail ile beraber olan onun emrindeki melekler, onlar da şahit oluyorlar hiçbir müdahale olmadığına, la yemessuhu illel mutahharunun gerçek olduğuna, ona yani Kur'an'a temiz olanlardan başkası dokunamaz, yani şeytanlar dokunamaz. Bir görüşe göre ayetin manası bu. La, oradaki la eğer la nafiye ise, Fatma'nın fesiyle nafiye, o zaman manası böyle olur. Şeytanlar ona dokunamaz. Eğer nahiye ise, he ile yani, bizim Türkçedeki Hasan'ın h'si ile, yani tabi ha değil, he ile yani, he ile olursa, la nahiye olursa yani, la yemessuhu dokunmasın olur. İllel mutahharun, temiz olanlar ancak dokunsunlar. Yani abdestsiz olanlar dokunmasın. Bu la üzerinde ulema ihtilaf etmiştir. Mudaaf bir fiil olduğu için yemes, la yemessu şeddeli fiil yani. Mudaaf demek şeddeli demek yani. Şeddeli fiil olduğundan dolayı anlaşılamıyor buradaki la'nın nehi lası mıdır, nefi lası mıdır? Anlaşılamaz. Mesela uzun da, yani Arapça bilmeyenin anlayacağı bir konu değil bu. Sadece şunun için söyledim. Bu la nefi lası olunca şeytanların dokunamayacağına, kimsenin dokunamayacağına, vahye dokunmanın mümkün olmadığına işaret ediyor. Ona o manaya geliyor. Temiz olmayan şeytanlar dokunamaz manasına gelmiş oluyor. Dolayısıyla Cebrail aleyhisselam vahyi getirirken hiçbir şeytan ona dokunamıyor. Yani böyle bir sual akla gelirse, acaba şeytan müdahale etmiş olamaz mı falan gibi, haşa, böyle bir şey mümkün değil. Korumalar eşliğinde vahiy geliyor. Allah'ın kelamı elbette ki bir şanla, şerefle gelmeli. Bir kralın mektubu bile bir şanla, şerefle gelir. Bir kralın gönderdiği elçi bile şanla, şerefle gelir. Etrafında 20-30 tane adamla gelir. Tek başına gelmez. Cebrail aleyhisselam da aynı şekilde bir heyetle gelir. Cebrail'in emrinde melekler var, Azrail'in emrinde melekler var, İsrafil'in emrinde melekler var. İsrafil sura üflemekle görevli. Nefkatul ula, birinci üfleme, herkes korkar. İkinci üfleme, kıyamet kopar. Üçüncü üfleme, tekrar diriliş. Üç defa üfler. İsrafil aleyhisselam görevi bu. Mikail aleyhisselam tabiat hadiselerini idare etmekle vazifeli. Allah azze ve celle neden bu işler için melekler tayin etmiştir? Zaten kendisi yapıyor hakikatte. Fiil yaratan kendisidir. Meleklere de ihtiyacı yoktur. Ama Allah'ın şerefine uygun olan odur. Yani mesela diyelim ki bir padişah kalkıp mesela suyu kendi alamaz mı? Alır. Ama padişahın şerefine yakışmaz yani. Şimdi orada bir sürü adam varken gidip kendi çeşmeden su mu alıp gelecek? Yani onu da birisi yapsın diye düşünür. Şimdi Allah Azze ve Celle kainatın padişahı olarak yani kendim yapacak yani. O yüzden meleklerine yaptırtıyor. Kendisi işçi durumunda olmasın diye. yaptıran durumunda olsun diye. Yoksa zaten hakikatte yaratan, fiilleri yaratan kendisidir, melekler değil. Nasıl ki biz kendi fiilimizi kendimiz yaratmıyorsak, Allah yaratıyorsa, bizim yaptıklarımızı bile hakikatte yaratan Allah, meleklerin de yaptığını aslında yaratan Allah'tır. Dolayısıyla onlara da ihtiyacı yok, bize de ihtiyacı yok. Ama biz imtihan için gelmişiz, onlar da hizmet için gelmişler. Meleklerle ilgili çok fazla bir bilgimiz yok. Yani bunların Allah'a isyan etmeyeceğini, nefislerinin olmadığını, erkek ve dişisinin olmadığını biliyoruz. Bazı meleklerin vazifelerini, yağmuru mesela bazı rivayetlerde her bir yağmur tanesini indiren bir melek olduğunu. Bu gibi rivayetler bize neyi gösteriyor? Allah'ın meleklerinin sayısını bilmek mümkün değil. Ve yağmur tanesi niye karışmıyor havada? Belki de bundan. Bilemem. Bundan olması da şaşırtıcı değildir yani. Her birinin bir melek tarafından indiriliyor olması. Belki de ondan karışmıyor. Ama Allah için tabi yollar çoktur. Allah emreder, karışmaz zaten. Melek indirmesine de gerek yok. O ayrı bir şey. Fakat böyle bir rivayet de var. Yani her bir taneyi, yağmur tanesini meleklerin indirdiğine dair. Allah o kadar çok yaratmış ki. Bu kadar melek olur mu? Be hey adam, Allah'tan kork. Allah'ın yarattığı şeylerin ne kadar çok olduğunu görmüyor musun? Bu ne ki? Bu ne ki? Sen galaksileri bile sayamıyorsun be. Bu ne ki yani? Allah o kadar yaratıyor ki sen galaksileri, her bir galakside 200, 300 milyar, kiminde 100 milyar, kiminde 300 milyar yıldız var. Etraflarında gezegenler ve uydular var. Dünyadan çok çok büyük uydular var. Bir galakside. 200 milyar kere 200 milyar kere 200 milyar bir galakside var. Ve kaç yüz milyar galaksi olduğu da hala bilinemiyor. Evvelden 100 milyar galaksi tahmin ediliyordu. Şimdi 200 milyar galaksi tahminleri var. Bir başka görüşe göre ise birçok uzay var. Bu galaksilerin hepsi bir uzayda. Başka uzaylar var. Sen yani uzayları bile sayamıyorsun, galaksileri sayamıyorsun, galaksileri, yıldızları nasıl sayacaksın? Bir de düşün ki mesela bu kadar tohumlar, bu kadar balıklar, bu kadar sinekler, karıncalar, bu kadar mikroplar, yani Allah bu kadar yarat diyor da her bir damla için bir melek mi yaratamayacak? Böyle bir inanç küfür olur yani. Allah'a eksiklik isnat etmek olur ki caiz olmaz. Melek, mesela cehennemde de melekler var. Aleyha tis'ate aşar, 19 bekçisi var. Yani tabi 19 belki de reis olan meleklerin sayısıdır. Belki de onların emrinde de milyarlarca melek daha var. Bilemeyiz. Zaten bize de lazım değil. Zaten lazım olsa Allah bildirirdi. Rakamları ne yapacağız? Bildiğimiz şu ki Allah her şeye kadir ve istediği kadar yaratıyor. Allah için zor yok. O kadar yani. Peygamberlere gelince, şeyler, kitaplara, imana gelince, Allah Azze ve Celle 4 büyük kitap indirmiş. Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Bunlardan evvel de mesela Adem Aleyhisselam'a suhuf, yani sahifeler vermiş. Şit Aleyhisselam'a, İdris Aleyhisselam'a, İbrahim Aleyhisselam'a, bunlara da sahifeler vermiş. Suhuf sahifeler demek. Bu sahifeler yani nasıldır bilemiyoruz. Elimizde yok. Şunu biliyoruz ki bunlar bu dört kitap kadar kapsamlı değil. Neden? Çünkü demek ki o zaman o kadar lazımmış. İnsan az iken, mesela Adem Aleyhisselam'a 10 sayfa verilmiş. İnsanlar çoğaldıkça bu sayfeler arttırılmış, 30 sayfa, 50 sayfa. Sonra daha da sonrasında kitap verilmiş. Yani bakın, mesela en az verilen Hazreti Adem'dir. Mesela en çok verilen Peygamberimizdir. Kitap, tam bir kitap verilmiştir. Çünkü insanlar çoğalmıştır ve kıyamete kadar da bu kitap geçerli olacaktır. Mesela dört kitap kimden sonra inmiş? İbrahim Aleyhisselam'dan sonra inmiş. Çünkü İbrahim Aleyhisselam'dan sonra insanlık dünyada çoğaldı. Nüfus arttı. İhtiyaçlar çoğaldı. O zamana kadar sayfeler indiriliyordu. Toplam 100 sayfa. İbrahim Aleyhisselam'dan sonra mesela Musa Aleyhisselam'a Tevrat verildi. Davud'a Zebur verildi. İsa Aleyhisselam'a İncil verildi. Yani bu dört kitap hepsi İbrahim Aleyhisselam'dan sonra. İbrahim Aleyhisselam'a kadar insanlık azdı dünyada. Ondan sonra böyle yüz binlerce insanlardan oluşan devletler falan, böyle şehirler ortaya çıktı. Onun için ihtiyaç çoğalınca kitap da büyütüldü. İhtiyaca göre yani geldi. Kur'an-ı Kerim bütün kitapları hükmünü kaldırmıştır. Zaten hiçbirisinin de aslı elimizde mevcut değildir. En yakın olan İncil'dir. O da zaten aslı dünyada mevcut değildir. Çok iyi bilinmektedir ki İsa Aleyhisselam Süryanice Aramca konuşuyordu. Dünyadaki en eski İncil nüshası bir kere İsa'nın zamanına ait olan bulunamamıştır. Geçenlerde anlattım, işte Hakkari taraflarında mıydı? Size anlatmıştım. Şemdinli taraflarındaydı herhalde. Orada bir yerde Barnabas İncil'i bulundu. İsa Aleyhisselam'ın dönemine ait olduğu üniversite tarafından tasdik edildi. Üzerinde iki kullanılan kağıt ve üzerindeki mürekkebin İsa'nın zamanına ait olduğu, miladi 80-90 yıllarından öncesine ait olduğu. Yani İsa'yı görenlerin devrinde olduğu tespit edildi. Ve o da zaten sonuçta, yani yine ona da İncil denilemez. Ve diğerleri zaten 4. asra ait ve de İsa'nın konuştuğu dille yazılmış da değil. Ne Tevrat, ne İncil, ne Zebur'un aslı mevcut değil yani. Tevrat'a gelince mesela, Tevrat da Musa Aleyhisselam'dan 700-800 sene sonra yazıldı. Aslı tamamen kaybolmuş bir vaziyette. Hatta bazı rivayetlerde Yahudi alimleri Tevrat diye bir kitabın olduğunu bilmezlermiş bile. Allah Uzeyr'i gönderiyor. Bir rivayete göre Uzeyr Aleyhisselam peygamberdir. Onlara Tevrat yeniden yazıyor. O yüzden de Tevrat yeniden yazabildiği için ona Allah'ın oğlu dediler. Yoksa bunu nasıl yazdı dediler. Ve onun yazdığına da bir sürü yalan dolanları karıştırdılar. Allah'a ve peygamberlere iftirayla doldurdular. Kendilerine göre bir kitap meydana getirdiler. Kendilerini günahkar göstermeyen, kendileri gibi günahları, kendilerinin işlediği gibi günahları hatta peygamberler bile işlemiş gibi gösteren bir Tevrat meydana getirdiler. Uzeyr'in yazdığını da olduğu gibi bırakmadılar, onu da bozdular. Yani birinci kez bozmuşlardı, kayboldu. 700-800 sene sonra artık Yahudilerin alimleri bile Tevrat diye bir kitabın farkında değil. Allah Uzeyr'i göndererek yeniden yazdırdı. Onlar onu da bozdu sonra. Ve nasıl yazdı deyip bu sefer de onu Allah'ın oğlu ilan ettiler. Hristiyanların bu İsa Allah'ın oğludur demelerinin köken oraya dayanıyor aslında. Çünkü bunlar zaten Yahudi asıllıdırlar. Hristiyan dediğin insanlar İsrailoğulları yani bunlar. Yani İsa Aleyhisselam geldiği zaman ona iman edenlere Hristiyan denildi sonradan. Şimdi öyle deniyor. Sonuçta o da Müslüman idi ve onlara da Müslüman demek lazımdır aslında. Şimdi kendilerini öyle isimlendiriyorlar yani Hristiyan diyorlar. Öbürleri kim oluyor yani Yahudiler? İsa'yı kabul etmeyenler, inkar edenler de Yahudi denmeye devam edildi. Yani aslında İsa kime gönderildi? Yahudilere. Yahudi peygamberi yani aslında. Onu kabul edenlere sonra Hristiyan denildi. Kabul etmeyenlere gene Yahudi denmeye devam edildi. Yani bunlar Yahudilerin devamı yani. O yüzden oradan aldılar o inancı. Yahudilikte Uzeyr Allah'ın oğlu sayılınca bunlar da onların zaten hem akrabaları İsrailoğulları yani. Hem akrabaları hem de o inancı taşıyorlar. O yüzden bunlar onlardan bunu aldı. Bunlar da İsa'yı Allah'ın oğlu yaptılar yani. Elhasılı kelam. Bugün yeryüzünde hiçbirinin aslı mevcut olmadığından, bugün değil hatta o gün bile aslı yoktu. Yani bırakın şimdiyi, 2000 sene evvel zaten kayboldu gitti İncil'in aslı. Hem aslı olsa bile dünyada, Peygamberimiz geldikten sonra hepsinin hükmü kalkmıştır. İsa Aleyhisselam yeniden geldiği zaman da gene Kur'an'a göre hükmedecektir. Kendisine ayrıca bir vahiy gelmeyecek veya İncil'e göre hükmetmeyecek. Peygamberimizin ümmeti olarak gelecektir. İsa'nın kendisi bile Peygamberimizin ümmeti olarak geliyor ve de kendisine yeni bir şeriat, yeni bir kitap verilmiyor. Eskiden verilmiş olan İncil'e göre de hükmetmiyor da bugünkü Hristiyanlar mı bu İncil diye iddia ettikleri İsa'nın hayatını anlatmaktan başka bir şey olmayan ve içinde ahlaki bir takım öğütlerden başka bir şey olmayan bir kitabı kitapla hükmedeceklerini söylüyorlar. Bir kere zaten İsa'nın kendisi bile zaten onunla hükmetmeyecek geldiği zaman ve zaten kendileri de bu kitap İsa'ya verilen İncil'dir diyemiyorlar. Peki bunlar o zaman niye buna İncil diyorlar? Bunlar şunu kastediyor. Diyorlar ki bu İncil yazarları gördüklerini yazdılar. Hata etmiş de olabilirler bazı yerlerde. Ve hiçbir İncil, dünyadaki en eski İncil İsa'nın diliyle yazılmamış. Tercüme. Yunanca en eski İncil. Süryanice değil. Dolayısıyla bunu zaten İncil gibi görmek mümkün de çünkü orijinali İncil'dir. Orijinal lisanla yazılı olan. Mesela Kur'an'ın tercümesi Kur'an değildir. Arapçası Kur'an'dır. Onun gibi bunlar İncil değil, bir kere başka lisanlardır ve de İsa'nın hayatından başka bir şey değildir. Konuşan orada İsa'dır ve insanlardır. Olaylar anlatılmaktadır. Siyer kitabı gibi veya hadis kitabı gibi bir şeydir. Peki bunlar buna nasıl böyle vahiy gözüyle bakıyor ya da böyle İncil gözüyle bakıyor? Çünkü adamlar İsa'yı Allah gördüğü için onun normal konuşması da vahiy olarak kabul ediyor adam. Sapıklık burada başlıyor esas yani. Onu Allah görünce, Allah'ın oğlu görünce, ilah olarak görünce, normal bir peygamber insan olarak görmeyince zaten onun her dediğini vahiy kabul ediyor. Onun ağzı aslında ağız değil yani Allah zaten. Dolayısıyla vahiy olmuş oluyor. Mantık bu yani. Bugün hiçbirinin hükmü kalmamıştır. Asılları yoktur. Olsaydı dahi peygamberimiz Hazreti Ömer'e ne diyor? Bugün Musa aranızda olsaydı gene bana tabi olmakla mükellefti at elindeki Tevrat'ın parçalarını. Hem onlar Tevrat değil zaten. Olsa bile, Musa bile olsa bana tabi olacak. Hükmü kalktı, onun devri geçti. Artık ben geldim diyor. Yetkili benim artık. Nasıl ki mesela bir reis-i cumhurun görev süresi biter, başka bir reis-i cumhur gelirse artık eskisinin hükmü bitmiştir. Mesela bugün Demirel bir şey dese bir kıymeti olmaz. İmza yetkisi yoktur. Demirel de şu anda reis-i cumhura tabi olmak zorundadır, değil mi? Onun gibi Musa aleyhisselam gelse o da tabi olacaktı diyor. Onun için bir kere Allah'ın kitabı neye denir? Neye denir? Mütevatir olarak gelmiş ise Allah'ın peygamberinden bize naklen, mütevatir olarak nakledilmiş ise lafzen ve mana olarak mütevatir olarak nakledilmiş ise, mütevatir değilse o vahiy sayılmaz. Metlu bir vahiy sayılmaz yani. Okunan bir vahiy sayılmaz. Bir kere bu kitapların hiçbirisi mütevatiren gelmediği gibi bir tane ravisi bile yok yani. Markos, Matta, Luka, Yuhanna veya işte Zebur veya İncil, Tevrat. Yani bunun ravisi kim bir kere yani? Kim kimden nakletmiş bunu? Mütevatir değil ve içinde de bir sürü yanlışlar var. O halde Kur'an-ı Kerim bütün bunların hepsini asıllarını kabul etmekle birlikte bunların hükmünün kalktığını ve peygambere ittiba edilmesi gerektiğini ifade ediyor. Peygambere uyulmasını emrediyor. Biz hiçbir peygamberi itaat edilmekten başka bir maksatla göndermedik. Demek ki peygamber itaat edilmek için gönderilmiştir. O halde bu kitaplara göre yaşayanlar cennete girebilir denilemez. Süleyman Ateş gibilerin bu görüşü tamamen yanlıştır. Size daha evvel anlattım, Bakara suresindeki bir ayete dayanarak onlar kendi kitaplarına bağlı kalırlarsa Allah'a ve ahirete iman etmek ve salih amel işlemek suretiyle cennete girebilirler dedi. Halbuki bu tamamen yanlış ve 20. asrın en büyük bid'at görüşüdür desem doğrudur. İslam tarihindeki en bid'at görüş, itikadi manada en bid'at görüş. Bir kere bütün ümmeti Muhammed, bütün ulema ittifak etmiştir ki ehli kitap kafirdir. Kur'an söylüyor zaten. Uzeyr Allah'ın oğlu diyenler kafir olmuştur. İsa Allah'ın oğlu diyenler kafir olmuştur. Onlara de ki eslemtum, İslam oldunuz mu? Eğer bunlar İslam'sa o zaman niye Allah onları İslam'a davet ediyor? Velhasıl o mesele uzun da daha evvel anlatmıştım. Onu şimdi anlatmaya kalksak bir yarım saat sürer. Yani onlar kendi kitaplarına bağlı kalarak cennete giremezler. Çünkü bir kere zaten kitapları kitap değil. Ellerin, bir kere Allah'ın kitabı, Allah'ın kelamı sayılması için mütevatiren gelmesi lazım. Mütevatirdir diyebiliyor mu Süleyman Ateş? Bırak Süleyman Ateş'i. Hristiyan alimleri bile zaten bunun 4. asra ait olduğunu söylüyor ve o arada ne oldu? Nereden geldi bu eser? 4 asır kaybolan bir eser nereden çıktı yani? Hangi tevatür var yani ortada? Bir şey yok. Onların kendisi bile bu İncil yazarlarının gördüğüdür için hata da olabilir diyor. Hatalar tespit edildiği zaman da bu normaldir. Hatalar zaten vardır diyorlar Hristiyan alimleri. Sen buna nasıl Allah'ın kelamı diyebilirsin? Onlar bile yani böyle diyemiyorken sen nasıl diyorsun yani? Bu kitapların hiçbirine Allah kelamı denilemez ve ona göre de amel edilemez. Ama Peygamberimiz buyuruyor ki ehli kitaptan gelenlerin inkar da etmeyin, kabul da etmeyin. Eğer İslam'a aykırı olduğu belliyse, açık seçikse inkar edin, reddedin. Bu İslam'a göre doğru değil, deyin, reddedin. Ama bilmiyorsanız İslam'a ne aykırı ve ne de uygun. Uygunsa kabul edin. Muhalifse reddedin. Ne muhalif ne de uygun olduğu bilinmiyor. Bir bilgi. O durumda da susun. Ne reddedin ne de kabul edin buyuruyor. Peygamberimiz bize nasıl davranacağımızı öğretiyor zaten. Dolayısıyla başka bir tavra gerek yoktur. Kur'an-ı Kerim 22 sene birkaç ay, işte 23 sene kadar bir zamanda inmiştir. Peyderpey inmiştir. Müneccemen kısım kısım toptan inmemiştir. Çünkü insanlar toptan olarak kitabın tamamını tatbik edemezlerdi. Onun için Allah Azze ve Celle tedricen eğitmiştir bu ümmeti. Bazı kimseler Kur'an'ın 6666 ayet olduğunu, bu ayetler nerede olduğunu sorar. İşte bu gibi kitaplarda verilen bu bilgiden kaynaklanıyor bu soru. Yani 6666 ayettir demek, bu bir sayım şeklidir yani sadece. Bu bir sayımdır. Yoksa bütün sayım şekillerine göre bu kadar diyemeyiz yani. Bazı sayım şekillerine göre 6200 küsürdür. Bir zamanlar buraya birisi gelmişti. Dersten sonra yanıma geldi. Böyle fotel şapkalı, 70 yaşlarında, böyle uzun sakallı, Alevi dedelerinden birisi. Ya da amcalarından. Onlar kimi amcadır, kimi dededir. Benle görüşmek istedi. Sonra odama geldi. Dedi, hocam bir şey soracağım. Tabii ben bunları tanıyorum. Bizim buranın Alevileri, Adana'da fellah derler hani. Bunların o inancı bırakmış olanları var. Bırakmamış olanlar Hazreti Ali'ye Allah derler. Hazreti Ali'ye Allah diyen tabii ki Müslüman değildir. İstediği kadar Müslümanım desin, Kur'an okusun, sakal bıraksın, fotelli sakal. Ve bir şeyler anlatmaya çalışıyor filan, ve huvel aliyyul azim falan filan, böyle bir şeyler söylemeye çalışıyordu. Ben biliyorum neyi kastettiğini. Daha evvel onların içinden ayrılmış, Müslüman olmuş, bu sapıklığı bırakmış olan bazı kimseler bana gelip anlatırlardı. Yani bunların inançlarını, onların içinden çıktıkları için iyi biliyorlar. Hatta bir tanesi kitap yazıyordu. Getirip bana kitabını göstermişti. Yani bir tetkik etmem için, yanlış var mı düzelt, yani benden onu istemişti. Ben de baktım bir sürü yanlış var. Dedim ben bununla uğraşamam. Şimdi bir sürü iş yani, bunu baştan otur. Yani aslında adamda İslami ilim yok. Ama onların içinden çıkmış diye onlarınkini biliyor. Onlara da bir şey anlatmak istiyor. Yani iyi niyetle böyle. Doğruları yazalım da bunlar işte bir şeyler öğrensinler gibi. Ben işte o dönemde bunların Nusayri deniyor bunlara. Nasrani Nusayri. Nasrani Hristiyan demek. Nusayri aynı kökten gelir, tasgiridir. Yani Hristiyancık gibi bir şey. Aslında niye Hristiyancık? Yani çünkü mesela onlar İsa'yı Allah'ın oğlu diyor. Bunlar da Ali'yi Allah'ın oğlu diyor. Aynı inancın devamı yani aslında. Kimi Allah diyor, kimi peygamber, kimi Allah'ın oğlu diyor. Aynı Hristiyanlık gibi. Ben işte o dönemde Bunları okumuştum. Bunların bu mezhep demeyelim de bunların bu dinini öğrenmiştim yani. Sapıklıklarını, kaç tane sureleri var, ne hangi dualar yapıyorlar, hangi ayinleri düzenliyorlar filan. O benim yanıma gelip bana anlatanlar sayesinde. Çünkü çok gizli. Bunlarda her şey sırdır. Konuşmazlar. Sır diyor. Konuşamazsın diyor. Kadınlara asla bir şey öğretmezler. Çünkü onların ağzından laf durmaz diyorlar. Bakla ıslanmaz kadınların ağzında diyorlar. Onun için onlara dini hiç öğretmez. Kadınlar hiçbir şey bilmez din hakkında. Her şey sır. Bunu kimse anlayamaz diyorlar. Bize Hazreti Ali'den ilim gelmiş diyorlar. Hiçbir delil yok ellerinde, atıp tutuyorlar yani. Ve işte ve huvel aliyyul azim derken ben hemen anladım. Dedim sen ne demek istiyorsun? Yani Kur'an'da geçen Ali ifadesini o Ali yani olarak anlıyor. Bak işte huvel ali, o Ali yani azimdir. Yani Allah, büyük Allah olan odur yani. Yani bu, dedim sen ne demek istiyorsun? Baktı ki ben biliyorum konuyu. Hemen lafı değiştirdi. Hocam bir şey soracağım dedi. Kur'an dedi işte 6666 ayet sayıyoruz. O kadar çıkmıyor. Mesela meallere bakıyoruz. İşte filan sure bu kadar, filan sure şu kadar ayettir. Sayıyoruz bunları. O kadar çıkmıyor. Ben biliyorum neyi kastettiğini. Demek istiyor ki yani Hazreti Ali ile ilgili ayetler kaldırıldı Kur'an'dan. Ben meseleyi bildiğim için hemen anlıyorum yani. Yoksa aklıma gelmez böyle bir şey. Dedim. Sorduk dedi, müftülüğe de sorduk dedi. Dediler ki dedi işte besmeleleri de sayın. Orada cevap veren hangi akıllıymış bilmiyorum da. Besmeleyi de sayın, sanki o zaman tamam çıkacakmış gibi filan. Yani 6666 rakamı sanki tamam olacakmış gibi. Bir kere böyle bir rakam iddia edemeyiz. Çünkü bu bir sayım tarzıdır. Aynı ayeti birisi iki ayet sayıyor, birisi bir ayet sayıyor. Bu bir rakam olayıdır sadece. Kul huvallahu ehad, bir, Allahu samet, iki, lem yelid ve lem yulet, üç, ve lem yekullahu kufuvan ehad, dört. Sen lem yelid de durursan beş eder. Lem yelid üç, ve lem yulet dört, ve lem yekullahu kufuvan ehad beş. Sayım tarzı, bak kısacık bir surede bile sayım tarzına göre ayet sayısı değişir. Bu bununla ilgili bir olay. İlla besmeleyi katmakla da tamamlanmaz yani. Sayım tarzı, birisi öyle saymıştır, 6666 bulmuştur. Birisi 6254 bulmuştur. Böyle birkaç çeşit sayım tarzı vardır. Ama sonuçta odur yani Kur'an. İki kapağın arasındaki. O kelimeler, o harf. Harf sayısı aynıdır yani. O kelime sayısı aynıdır. Önemli olan odur. Sen bunu şuradan, bir rivayet öyle gelmiştir yani, Peygamberimiz mesela bunu böyle okudu, şuraya kadar okudu, sonra diğerine geçti. O zaman onu iki ayet sayıyor mesela bir alim. Öyle okuduğu için Peygamberimiz. Öbürü diyor hayır öyle değil, başka bir rivayet var, o da tüm okudu. O zaman bu tek ayet sayılır. Yani Kur'an'ın ayet sayısını iddia edemeyiz. İlla da şudur diyemeyiz. 114 sure vardır. Ama ayet sayısı değişik sayım tarzlarına göre değişebilmektedir. Peygamberlere iman meselesine gelince, şimdi tabii ben demin bir meseleye temas etmeyi unuttum. Mesela kitaplara iman. Kitaba iman nasıl bir iman ama? Tamam işte, sayfeler veya Tevrat, Zebur, İncil, Kur'an kelamullah'tır. Tamam da bu kadar yetmez. Bugün mesela birçok insan bunları Allah'ın kelamı olarak kabul ettiği halde, orijinallerini, Tevrat'ın, Zebur'un, İncil'in mesela kabul ettiği halde, yine de bunlar Müslüman sayılamayabilirler. Neden? Çünkü adamın inandığı Kur'an, daha diğerlerini boş verelim, o zaten zamanı geçti. Kur'an'la ilgili konuşalım. Adamın inandığı Kur'an dünyaya karışmayan bir Kur'an. Hüküm koymayan bir Kur'an. Yalnızca öğütlerden ibaret olan bir Kur'an. Uymak zorunda olmadığı bir Kur'an. Hayatın dışında bir Kur'an. Bu Kur'an'a iman değildir. Kur'an'ı medeniyetin esaslarını vaaz eden bir kitap olarak görmüyorsa, hayatına karışan, doğumundan ölümüne kadar hayatımızın içerisinde her ne var ise, 24 saatlik hayatımızda her ne var ise, bunlara karışan bir kitap olarak görmüyorsa, bu insan Kur'an'a inanmamıştır. Nasıl ki mesela Allah'a iman da öyle. Allah'a inanıyor, Allah'a nasıl inanıyor? Yaratıcı olarak, rızık verici olarak, merhametli olarak vesaire. Ama Allah'a mesela kanun koyucu olarak görmüyor. Allah ona karışan bir Allah değil. Öyle görüyor. Allah ona karışmıyor. Kitaba iman ettim diyor, kitap ona karışmayan bir kitap. Peygamber, peygambere iman ettim diyor, peygamber ona hüküm koymayan, ona karışmayan bir peygamber. Böyle bir peygamber, peygamber değil. Öyle bir Allah, Allah değil. Öyle bir kitap da Kitabullah değil. Yani Allah'a, Resulüne, kitaplara iman tamam da nasıl bir iman ama? Bunların varlığını kabul etmek bir şey ifade etmiyor. Nasıl iman ettiğin önemli. Allah Azze ve Celle peygamberleri neden gönderir? İnsanları uyarsınlar ve müjdelesinler. Cehennemle korkutsunlar, cennetle müjdelesinler. Ve onlara bir hayat tarzı göstermek için ve de yeryüzündeki zalim ve diktatör sistemlerle savaşsınlar diye. Peygamberimize vahyin gelmesi, peygamber olması dünyanın en önemli olayıdır. Çünkü vahyin başlamasıyla birlikte bütün dünyadaki diktatör sistemlere karşı savaş açılmış olmaktadır. Bütün küfür düzenlerine karşı savaş açılmış olmaktadır. Bu dünyadaki en büyük hareketin başlangıcıdır. Bu yönüyle peygamberin peygamber olarak seçilmesi, ona vahyin başlaması çok önemli, büyük bir hadisedir. Dünya tarihinin en önemli anı peygamberimize ve peygamberlere vahyin verildiği andır. Çünkü bu bir hareketin başlangıç anıdır. Dünyanın değiştiği, değişeceğinin ilan edildiği andır. Her tarafta inkılapların gerçekleşeceğinin habercisidir, başlangıcıdır. Peygamber iman, peygambere iman tamam da nasıl iman? Adamın inandığı peygamber şeriat koyucu bir peygamber değil, şari bir peygamber değil. Ne mesela bir kısmı ne Kur'an'ı ne peygamberi şari olarak kabul etmiyor, şeriat koyucu olarak, kanun koyucu olarak kabul etmiyor. Bir kısmı da Kur'an'ı kabul ediyor, hadis inkarcıları. Kur'an'ı kabul ediyor şari olarak, peygamber şari olarak kabul etmiyor. Halbuki Kur'an-ı Kerim Allah'a ve peygambere itaati emretmektedir. Peygambere itaat o zaman neyle olacak? Peygamber mesela bir takım hükümler koyacak. Kur'an'da olmayan hükümleri peygambere soruyorlar. Bana bile soruyorlar değil mi? Yani şimdi mesela peygamber hayatta ona soru sorulmadı mı? Sen, yani sen neyi kastediyorsun, bana söyler misin? Peygamber hayatta bana bile bugüne kadar sorulan sorunun sayısını Allah bilir. Peygambere soru sorulmadı mı yani? Peki cevap vermedi mi? Verdi. Şimdi bu cevapta haşa diyelim ki hata ettiyse zaten Allah tarafından ikaz edilir. Hata eğer Allah tarafına ikaz edilmediyse o zaman ne olur? Demek olur ki Allah bu cevabı kabul etti. Çünkü o bir alim değil. Alim olsa icabında yanlış da fetva verse Allah ona vahiy indirecek değil yani. Yanlışsa yanlış, öyle de gider o. Ama peygamber yanlış yaparsa Allah hemen ikaz eder. Peygambere zaten Kur'an dışında da vahiy gelir. Bazen kendisi içtihat da yapar. İçtihadında hata edecek olursa hemen ikaz edilir. Eğer bir mevzuda ikaz edilmemişse demek olur ki Allah tasdik etti onun yaptığını veya söylediğini. Dolayısıyla bizi bağlayıcıdır. Allah'a itaat edin diyor Kur'an-ı Kerim. Ya eyyühellezin amenu atiullah ve atiur rasul. Allah'a itaat, peygambere itaat. Allah'a itaat neyle itaat? Neye itaatle Allah'a itaat olur? Kur'an'a itaatle. Peygambere itaat ne o zaman? Yani eğer hadislere itaat, sahih hadisler tabii kastediyorum, peygamberi şari olarak, yani kanun koyucu olarak görmeyeceksek, Kur'an'da olmayan meseleleri açıklayan ve bizimle uymak zorunda olduğumuz, çünkü o Allah'ın kontrolü altında, heva ve hevesinden konuşmuyor, ya Kur'an dışında vahiy geliyor onunla söylüyor yahut da içtihat yapıyor. İçtihat da yapsa o bir nur üzerindedir. Kur'an öyle buyuruyor. Peygamber'e nur verdik, mizan verdik, dengeli düşünüyor. Peygamber'e yalnızca Kur'an verilmemiş, nur da verilmiş, mizan da verilmiş, basiret de verilmiş. Bunlarla içtihat yapar peygamber, içtihat yapsa bile, hata etmez, etse de dini konularda içtihadında hata olmaz. Ama diyelim ki şahsi bir takım meselelerde bile, diyelim ki ama geldiği zaman yüzünü ekşitmesi gibi zelle diye tabir edilen bir takım hatacıklar, bizim gibiler için hata bile sayılmayacak olan bir takım hatacıklar olduğunda bile Allah hemen ikaz etti mi etmedi mi? Demek ki diğer meselelerde bir ikaz gelmediğine göre Allah tarafından tasdik edildi. Ya da Allah'ın bizzati kendi emridir zaten o. Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin. Peygambere itaat o zaman neyle olacak? Adam diyor ki işte peygambere itaat, yani onun Allah'tan getirdiğine itaat. Yani peygambere, o zaman bu Kur'an'a itaat olur. O zaman bu gereksiz bir tekrar olmuş olur. Atiullah ve atiur rasul o zaman gereksiz olur. Halbuki vav atıf harfidir. Ve ma'tuf, ma'tuf aleyh'ten farklı olmak zorundadır. Allah'a itaat, peygambere itaat. Demek ki farklı birbirinden. Mesela Ahmet'e itaat et, Mehmet'e itaat et. Bu ne demek? Ahmet başka, Mehmet başka demek. Aynısı olursa gereksiz tekrar olmuş olur. Böyle bir şey Kur'an'a uygun değildir. Fasih kelamda gereksiz tekrar olmaz. Ve zaten matufla matuf aleyh farklı olur. Yani şimdi Allah başka, Resulü başka tabii ki yani. Resul'e itaat neyle olacak? Resul'e itaat, Resul'ün Kur'an dışında koyduğu hükümlere itaat. Kur'an'daki hükümlere, Kur'an'ı, Kur'an'dakini söylerse ona itaat ederiz diyor adam. Hadis inkarcısı, sünnet inkarcısı. Zaten bu Kur'an'a itaat oluyor. Kur'an'dakini peygamber söylerse, sen de itaat edersen, bu zaten Kur'an'a itaattır aynı zamanda. Bu peygambere itaat olmuyor ki. O zaman Kur'an-ı Kerim niye peygambere itaat edin diyor yani. Yani peygambere iman da nasıl bir iman? Kanun koyan bir peygambere iman. Şari olan bir, teşri yetkisi olan bir peygambere iman. Efendim hüküm Allah'ın değil midir? Elbette Allah'ındır. Bu da Allah'ın bir hükmüdür. O Allah diyor ki peygambere itaat edeceksin. İşte bu Allah'ın hükmüdür. Evet, hüküm Allah'ındır. Evet, Allah bu hükmü koyuyor zaten. Ben mi koydum bu hükmü? Allah diyor peygambere itaat edeceksin diye. İşte bu Allah'ın hükmüdür. Neden? Çünkü Kur'an-ı Kerim bir kitaptır. Anayasa gibi temel meselelere içine alacaktır haliyle. Bunun bir de kanunları olacaktır. Anayasa başka, kanunlar başka. Bir de mesela içtihatları olacaktır. Kur'an anayasa gibi düşünürseniz, peygamberimizin hadislerini kanunlar gibi, yaptığı açıklamaları yani kanunlar gibi düşünürseniz, tabi bu da yetmiyor, Sonuçta alimlerin de içtihadı gerekiyor. Zamana göre, zemine göre. Yani Kur'an her şeye yetmez mi? Ya Kur'an her şeye yeterse, o zaman Kur'an'da tabi ana hatları vardır her şeyin, ama diyelim mesela bir takım meselelerde sonuçta içtihat gerekmiyor mu yani? Sen açıkça bulabiliyor musun her şeyi Kur'an'da? Efendimiz Muaz bin Cebel'e sordu, onu Yemen'e vali yaptığı zaman. Dedi ki, ey Muaz, Yemen'e vali oldun, neyle hükmedeceksin Yemen'e gittiğinde? Dedi ki, Allah'ın kitabıyla. Onda bulamazsan dedi, senin sünnetinle dedi. Onda da bulamazsan dedi. Demek ki olmayabilirmiş bak. Allah'ın kitabında olmayabilirmiş demek ki. Bak, bizzat peygamberimiz söylüyor. Bulamazsan diyor. Veya varsa bile biz bulamayacağız bazen de. Belki de var, biz bulamayacağız. Demek ki mümkün. Allah'ın kitabında bulunamayabilecek. Resulün sünnetinde de bulunamayacak. Ondan sonra ne yaparsın dedi. Dedik, içtihat ederim ya Resulallah. Aferin dedi peygamberimiz. Doğru söyledin dedi. Aferin dedi. Allah Resulü bu şekilde alimlerimize içtihat yetkisi vermiş oldu yani. Çünkü bu din kıyamete kadar baki kalacak. Çeşitli olaylar olacak. Her memleketin kendine göre soruları var, sorunları var. Fetva gerektiren meseleleri var. Alimlere içtihat yetkisi veriyor. Din evrensel değil mi? Nasıl evrensel olacak içtihat olmadan? İşte böyle inanılmazsa peygamber kanun koyuyor. Bir. İkincisi, mesela bugün birçok insanın peygamber anlayışı nasıl? Herkes kendince bir peygamber anlayışına sahip. Kimi göbekli bir peygambere inanıyor. Adam peygamber dendiği zaman aklına gelen böyle göbekli bir şeyh gibi oturan, el öptüren, öğüt veren, bir şeye karışmayan. Bugün birçok insanın inandığı peygamberin elinde kılıç olabilemez. Böyle bir şey mümkün değil. Bir peygamber elinde kılıç. Kılıç sallıyor bir peygamber. Böyle bir şey mümkün mü? Evet, mümkün ve yapmış zaten bunu. Bugün birçok insanın şu sahneyi düşünemediğini biliyoruz yani. İnandığı peygamber peygamber değil aslında. Böyle mıymıntı bir varlığa inanıyor yani. Her şeye sessiz kalan bir varlığa inanıyor. Mücadele edemeyen bir varlığa inanıyor yani. Sürekli Allah Allah Allah diyen, dünyayla alakası olmayan bir varlığa inanıyor. Bu da peygambere iman değil. Birisi dedi ki bana, benim dedi kayınbabam şeyhini çok sever hocam dedi. Acaba dedim, vallahi çok sever dedi. Canını verir dedi yani onun için. Dedim, istersen bir gün bir dene. Nasıl deneyeyim dedi. Dedim ki, de ki baba, şeyh dese ki mesela, çıkın oğlum işte eylem yapın başörtüsü için dese, misal, ne yaparsın de. Dedim, bir gün bunu demiş bir aile ortamında. Demiş, sen şeyhinin için canını verecek kadar seviyorsun, öyle söylüyorsun. Peki demiş, mesela şeyh böyle dese ne yaparsınız? Demiş, oğlum bizim şeyhimiz deli midir demiş böyle bir şey söylesin. Demek ki hocam, ben anlatırken diyor hocam diyor, demek ki diyor, şeyh böyle bir şey dese, bizim şeyh delirdi, artık şeyh olmaktan düştü der ve itaat etmez yani. İtaat etmez. Yani çünkü onun inandığı şeyh eylem yapın bile demez. Bırakın eylem yapmayı, bırakın eyleme katılıp da Allahu Ekber demeyi, onun inandığı şeyh eylem yapın bile demez. Şeyh demezse peygamber zaten hiç demez. O daha da büyük olduğuna göre böyle şeylerle uğraşmaz. Şimdi bu da bir peygambere bakış değil. Bu da yanlış bir bakış. Böyle bir iman da olmaz yani. Yani peygambere iman. Yani kanun koyan bir peygamber, cihat yapan bir peygamber, zulümle ve şirkle mücadele eden, savaşan bir peygamber. Yani peygamber nasılsa, öyle inanırsan peygambere inanmış sayılırsın. Kur'an'ın anlattığı peygamber. Peygamberimizin siyer kitaplarında gördüğümüz peygamber yani. O bir koca, o bir baba, o bir lider, o hüküm koyan bir şari, o yeri geliyor savaş yapan bir komutan, o bir arkadaş. Yani peygamber, böyle bir şeye inanmayan peygambere inanmamış sayılır. Peygambere iman, ama işte böyle olursa iman. Peygamberimiz son peygamberdir. Hatemen Nebiyyin Kur'an ile sabittir. Mesela şöyle bir soru gelse, İsa Aleyhisselam gelmeyecek mi? Evet. O zaman nasıl oluyor peygamberimiz son peygamber oluyor? Evet, İsa gelecek de. Son peygamber demek şu demek yani. Yeni bir peygamber gelmeyecek. O eski bir peygamber zaten İsa Aleyhisselam. Ve kitap verilen bir peygamber ya da kendine vahiy gelen, şeriat gelen bir peygamber gelmeyecek. İsa gelecek ama peygamberimize tabi olarak gelecek, Kur'an'a tabi olacak, peygamberimizin ümmeti gibi davranacak. Bir komutan olarak gelecek. Peygamber olarak, yine peygamber olarak biz ona saygı duymak zorundayız. Çünkü o bir peygamberdir. Mesela Mevdudi bu meselede bence bir yanlış görüş beyan ediyor. Siyer kitabında peygamberimizin İsa Aleyhisselam'ın bir peygamber olarak gelmeyeceğini söylüyor. Halbuki bunu söylemek için kesin bir delil lazım. Bir kere hangi peygamberin peygamberliğinin bir süresi vardır? Peygamberlik ölene kadardır. Bunun bir emeklisi yoktur. İsa Aleyhisselam ölmüş müdür? Bir kere çok tartışmalıdır ve büyük bir çoğunluğa göre de ölmemiştir. Ölmeden yükseltilmiştir. Hem dünyaya tekrar geldiği zaman görevi devam edecektir. Ve biz hangi delille peygamber olarak gelmiyor, yalnızca bir komutan olarak geliyor diyebiliriz? Evet, yeni bir kitap verilen bir peygamber olmayacak. Biliyoruz onu. Yeni bir şeriat verilmeyecek kendisine. Biliyoruz, ama bu başka bir şey. Fakat peygamber olarak gelmeyecek demek. Yani hangi peygamber peygamberlik görevinden azledilmiş ve rütbesi sökülmüş tabiri caizse? Yani bir kere biz biliyoruz ki o bir peygamber. Nasıl olacak mesela biz bir peygambere peygamber değil gibi muamele yapabileceğiz? Nasıl mümkün yani böyle bir şey? Yani biz ona mesela ya Resulallah diye konuşmak zorundayken, ya Ruhallah diye konuşmak zorundayken, yani biz ona nasıl mesela bir komutan gibi mi, yani nasıl olacak böyle bir şey yani? Komutan çok yani. Ya o da bir komutan gibi mi yani? Böyle basit mi o kadar yani? Herhangi bir komutan gibi mi ona muamele edeceğiz yani biz? Böyle bir şey olamaz. O yine peygamberdir ama yeni bir kitap ve şeriat verilen bir peygamber değil ve kendi kitabına da bağlı kalacak olan bir peygamber değil. Peygamberimizin ümmeti olarak Kur'an'a ittiba edecek ve bizi de o şekilde, bize o şekilde hükmedecek olan, Kur'an'a göre hükmedecek olan bir peygamber. Yani bu böyle İsa'nın konumu, gerçi konumuz o değil ama yani son peygamber mevzusunda bunu söylemek istedim. Evet, peygamberimiz son peygamberdir ama bunun manası İsa gelmeyecek demek değil. İsa gelecek ama yeni bir peygamber olarak gelmeyecek. Yeni bir peygamber gelmeyecek. Eski bir peygamber olarak İsa Aleyhisselam gelecek ve yeni bir kitapla gelmeyecek. O manada peygamberimiz sondur. Evet. Kur'an'a Tabi peygamberimizin geleceğini haber ediyor. Açıkça şu anda elimizde olan okuduğumuz Barnabas İncil'inde, ama o daha evvel ifade ettiğim Hakkari'den mi bulunmuştu, o işte Şırnak taraflarında bulunan o İncil hala basımına izin verilmeyen ve Genelkurmay'ın işte bir yerlere koyduğu, bazı kütüphanelere falan her neyse bir yere koyduğu ve kimseye göstermediği o İncil değil. Yani şu okuduğumuz Oxford tarafından yayınlanan, İngilizce olarak yayınlanan, bizim okuduğumuz onun tercümesi. Bu İncil'de, Barnabas İncil'inde peygamberimizin geleceği bildiriliyor. İsmi dahi veriliyor. Ve keşke onun ayakkabısının bağını bağlayabilecek kadar değerli olsaydım diyor İsa Aleyhisselam. Peygamberimizin şerefine bak yani. Yani İsa Aleyhisselam ölüleri diriltiyor biiznillah. Körlerin gözünü açıyor. Vesaire vesaire. O da bir kitap sahibi. Ama o bile diyor ki keşke Hazreti Muhammed'in ayakkabısının bağlarını bağlayabilseydim. Peygamberimizin rütbesine bak. Yani bazı insanların rütbesi çok belli olmaz. Yani İsa Aleyhisselam anlıyor yani peygamberimizin rütbesini. Rütbeli rütbeliyi anlıyor. Nasıl ki mesela kadınlar rütbeyi bilmez, askeri rütbeleri. Mesela askerlik yapmayanlar bilmez. Mesela diyelim ki şurada bir kılıç, 4 tane de yıldız olduğu zaman rütbeden anlayan adam ne olur? Titremeye başlar. Or general bu adam der. Nereye kaçacağını şaşırır. Anlıyor çünkü rütbeden. Anlamayan merhaba kimsin der. Anlamıyor çünkü, o rütbeden anlamıyor. Bir gün ben askerde sabah erken saatte, ben şeydeydim, istihkam şubedeydim. Kitap okuyordum. Böyle masaya böyle koymuşum kitabı, şöyle okuyorum. Birisi girdi. Tek bendim odada. Kimse de yok yani, zaten daha mesai, yani mesai başlamış ama daha kimse yok. Kimse gelip gittiği yok yani. Boştum o sırada. Kitap götürürdüm böyle sürekli yanımda, onu okurdum. Kapıdan biri girdi. Ben elime şöyle kitap, şöyle baktım. Devam ettim okumaya. Birden aklım başıma geldi. Önce astsubay zannettim. Kılık kıyafeti falan. Böyle kitap böyle okuyorum. Şimdi ben asteğmen olduğum için o astsubay mühim değil dedim yani. Böyle okumaya devam ediyorum. Şöyle baktım. Devam ettim. Bir an aklım başıma geldi. Burada bir kılıç var. Ve rütbeler burada. Burada değil. Tabii bunlar bir saniyede oluyor hepsi. Baktım tüm general. Tümen komutanı. Benim odama gelmiş. Geziyor yani, her tarafı geziyor yani. Kış şeyi. Kendi karargahını şöyle, daha ilk tayin çıkmıştı. İlk gezmesi yani. Bize de haber etmediler. Baskın gibi bir şey yani. Tabii şimdi böyle yani bir saniye içerisinde böyle aklıma bir sürü şeyler geçti. Rütbeler şunlar bunlar falan, bir sürü şey, generaller falan, hop ayağa kalkıverdim hemen. Ben de komutanım falan, bir şey çektik. Tekmil de vermedim de işte ayağa kalktım. Emredin komutanım falan dedim. Ne yapıyorsun dedi. Dedim komutanım kitap okuyordum dedim. Kimin kitabı dedi. İbn Haldun'un dedim. İbn Hatun mu dedi. Yok dedim, İbn Haldun dedim. Ha pardon dedi. Ne kitabı o dedi. Dedim komutanım bu tarih kitabı gibi bir şey dedim. Hakikaten de mukaddimede tarih de var, her şey var şimdi. Her şeyin başlangıcı yani, bütün konulara girmiş mübarek. Senin mesleğin ne dedi. Dedim inşaat mühendisiyim. Allah Allah dedi, tarihle dedi yani işin ne senin dedi. Dedim ben boştum dedim, şu anda okuyordum dedim. Tamam dedi, bir şey demedi gitti. Yani generallerde böyle kitap okuma şeyi var az çok. Yani daha doğrusu kurmay kafası var yani. Yani değişik kitaplar okunmasını normal görebiliyor. Nereden laf açıldı? Rütbeden. Şimdi rütbeyi bilmeyen adam ha or general ha çavuş. Onun için farkı yok. Şimdi rütbeyi bildin mi? Rütbeliği gördün mü? Hopluyorsun yerinden. Şimdi İsa Aleyhisselam peygamberimizin rütbesini anlamış yani. Bu iş çok namaz kılma işi değil. Çok oruç tutma işi de değil. Kimin rütbesi nedir? Bu iş böyle ne cübbe giymeyle, ne saçla, ne sakalla, ne sarıkla değil yani. Ne çok Allah Allah Allah demeyle değil. Kalp bambaşka bir şey. Allah'ın verdiği görev büyük bir görev ise rütben de büyüktür. Görevin kadar rütbelisin. Kalbinin gücü kadar rütben var. Bu rütbe ne saçla ne sakalla ne de cübbeyle olmuyor. O işlerin kolay kısmı o. İsa Aleyhisselam anlıyor peygamberimizin konumunu. İsa Aleyhisselam nasıl bilinir? Peygamberler arasında maneviyat yönünden yüksek olarak bilinir. Ruhaniyatı yüksektir. Ruhullah'tır. Peygamberimiz bu böyle bir peygamber, peygamberimiz hakkında böyle söylüyor. Ayakkabısının bağını bağlayabilseydim benim için şeref olurdu diyor. Peygamberimizdeki o ruhaniyatı anlamış. Halbuki peygamberimiz mücadele veriyor. Şöyle baksan bir mücadele eden bir lider gibi. Ama onda öyle bir kalp var ki aynı zamanda, öyle bir ruhaniyat var ki aynı zamanda, çok yükseklerde. Bunu anlıyor İsa Aleyhisselam. Şimdi bakınca herkes görmüyor tabii. Rütbeyi tanımak lazım işte. Herkes görmüyor. Normal görüyor herkes. Peygamberimize kafa tutuyor, bağırıyor, çağırıyor. Sen kimsin diyor. Neler konuşanlar var, neler. Bırak kafirler, Müslümanlardan bile. Müslümanların bile hepsi peygamberi koyması gereken yere koyamıyor. Onun makamını anlayamıyor. Çünkü peygamberimiz şimdiki şeyhler gibi böyle çok özel bir kıyafet giymeye çalışmıyor. Onlar gibi bir kıyafeti var. Ebu Cehil de öyle giyiniyordu. Peygamberimiz de öyle giyiniyor. Özel bir kıyafet giymeye çalışmıyor. Kendini böyle büyük göstermeye çalışmıyor. Farklı olma hastalığı yok. O yüzden de böyle bakan normal bir insan sanıyor. Hatta Efendimiz böyle ashabının içinde oturduğu zaman, böyle beraber yemek yerken filan, başka ortamlarda beraber olduklarında bilmezlermiş yani, tanımayan birisi bilmezmiş yani. Kim peygamber? Hicret esnasında, hicret işte bittiğinde, Medine'ye geldiklerinde, Medine'li ensar tabi Efendimiz'i hiç görmemişler. Gitmişler, Ebu Bekir Sıddık'ı peygamber sanmışlar. Ona hürmet ediyorlarmış. O da bakmış ki bunları onlar tanımıyor, anlamış yani. Kalkmış peygamberimizin üzerine gölgelik yapmış. Anlasınlar ki ben değilim o yani. Yani normal baksan normal bir insan gibi, ama İsa Aleyhisselam anlıyor. Burada normal ama o Allah'la bir diyaloğu var onun. Burada normal ama o başka. Rütbeyi tanıyor yani İsa Aleyhisselam. Gördüm, anlıyor yıldızları. Bu diyor or general, ben diyor kor generalim veya tüm generalim veya tu generalim. Ama o or general, benimki bir yıldız, onunki dört yıldız diyor. Ruhaniyatı çok yüksek olan Hazreti İsa Aleyhisselam'ın peygamberimize bu hürmeti çok etkileyicidir yani. Anlayan adam etkiler ama. Anlamayan bundan da etkilenmez. Peygamberimizin makamını anlayabiliyor İsa Aleyhisselam. Hiç görmediği halde Allah'ın verdiği bilgiyle anlıyor. Kıskanmıyor da. Kıskanmıyor. Takdir ediyor. Ne büyük ahlak ya. Başkası olsa kıskanır yani. Kendisi o makamda Ruhullah, Allah'tan bir kelime. Ve o böyle söyleyecek: keşke ayakkabısının bağını bağlayabilseydim. Ne tevazu ya. Ya bu peygamberler bambaşka ya. Peygamberler bambaşka. İsa Aleyhisselam'ı çok severim. Ondaki ruhaniyatın dışında tabii başka bir sebebi daha var. Boş ver, o da kalsın.
Peygamber Aleyhisselam'ın geleceği bilgilerin ibadet, fakat ibadeti şöyle yorumluyor, özellikle bu Hristiyan alemi. Hani diğer ibadet basınca zaten onlar tarafından kanonik olarak kabul edilmiyor. Onu Yuhanna İncil'in mesela şöyle bir ibare var: benden sonraki gelecek olana tabi olun. Bunu Hristiyan alemi şu şekilde yorumladılar. Bu Ruhul Kudüs de oradan çıkma aslında yani. Dediler ki İsa Aleyhisselam madem ki ondan sonra gelecek olana tabi olun dedi. Baba var, oğul var. O zaman ne gelecek? Ha, kutsal ruh değil. Kutsal ruhun çıkışının da bu olduğu hakkında.
Kutsal ruhu tarif etsinler de bir anlayalım hele. Kendileri bile tarif edemiyorlar kitaplarında. Kendi kitaplarında. Kendileri bile ne olduğunu daha anlamış değil. Karman çorman bir akide. Saf, berrak değil. Akide böyle mi olur? Peygamberlerin hepsi aynı değildirler. Kimisi kimine üstündür. Ve tilke rusulü faddalna ba'dahum ala ba'd. Şu peygamberlerin kimini kimine üstün kıldık. Minhum men kellemallah. Kimiyle Allah konuştu. Ve rafa'a ba'dahum derecat. Kimiyle de Allah kimin derece yükseltti. Şimdi birisi bir ara bana şu soruyu sordu. Dedi ki Kur'an-ı Kerim şöyle buyurmuyor mu? Bakara'nın sonunda Emene Resulü diye bildiğimiz o kısımda La nüferriku beyne ahadim min rusuli. Biz Resuller arasında bir tefrik yapmayız, ayrım yapmayız. Demiyor mu? Evet diyor. O halde nasıl oluyor da peygamberimiz üstündür diğer peygamberlerden diyebiliyorsunuz? Cevabı şudur. Orada imandan bahsediliyor. Zaten neyle başlıyor? Âmener Resul. Âmene. İman etti Resul ve onunla beraber müminler. Orada konu imandır. Bütün peygamberlere iman ederiz. Ayırmayız. Yani şu peygamber değildir, şu peygamberdir. Bizimkine inanırız, öbürüne inanmayız falan gibi laflar etmeyiz. O manada ayet. Yoksa derece farkı yok demek değil. Tilker rusulü faddalne ba'dahum ala ba'd. Şu peygamberlerin kimini kimine üstün kıldık diyor ayette. Faddalne, üstün kıldık. Tafdil ettik. Minhum men kellemallah, kimiyle yani Musa ile Allah konuştu. Ve rafa'a ba'dahum derecat, kimin Allah derece yükseltti. İdris aleyhisselam gibi. Yani peygamberlerin arasında da derece farkı var. Ulul azm peygamberler mesela Nuh, İbrahim, Musa, İsa ve peygamberimiz. Beş büyük peygamber, ulul azm peygamberler. Azimli, kararlı, dönmeyen. Hiçbiri dönmez de yani bunlar daha azimli. Hepsi öyle değiller ama mesela aynı Kur'an'da buyuruyor ki mesela biz Adem'de azim bulamadık diyor. Yani hepsi aynı değil işte bak apaçık ayetler var. Bunlar azimli, onlar azim o azimli değildi diyor. Mesela diyor ki Yunus gibi olma, değil mi? Hud. Yani balık sahibi gibi olma. Yani Yunus Aleyhisselam'ı kastediyor. Onun gibi olma. O sabredemedi. Sen sabret. Demek ki hep aynı değil bak. Dolayısıyla peygamberler arasında derece farkı vardır. Ama hepsine iman etmek zorundayız. Birini inkar etse insan yine kafir olur. Kaç peygamber var bilmiyoruz ama bazı rivayetler 124 bin diyor. Bazı rivayetler 224 bin, 240 bin civarında filan böyle rivayetler var. Bildiğimiz şudur ki çoktur peygamberler. Allah Azze ve Celle birçok kavme birçok peygamber göndermiştir. Bazen aynı anda çok peygamber olduğu bile olmuştur. Aynı anda mesela Musa ve Harun. Aynı anda mesela İbrahim ve Lut. Hatta aynı anda bazen yüzlerce peygamber. Çünkü eski peygamberler küçük peygamberdi. Her köye ya da kasabaya diyelim bir peygamber geliyordu. O küçük peygamberler sayısı çoktur. Yani Kur'an'da zikredilenler işte 25 tanesi. Bunların dışında Uzeyr, Lokman ve Zülkarneyn hakkında da ihtilaf edilmiştir. Uzeyr peygamber midir, veli midir? Zülkarneyn de aynı şekilde. Lokman aleyhisselam mesela onun da oğluna öğütler var. Bu peygamberlerde olur daha çok ama yine de kesin de değildir. Salih bir kul olma ihtimalleri de var. Hızır aleyhisselam da aynı şekilde. Mesela Hızır'ın peygamber olduğuna dair bir görüş var. Peygamber olmasaydı, yalnızca bir veli olsaydı, o çocuğu öldüremezdi. Caiz olmazdı. Ama mesela başka görüşler de var çünkü kesin değil. Mesela Mevdudi Hızır'ın melek olduğunu söyler. Herhalde melektir der. Kesin de söyleyemiyor da yani böyle olsa gerek diyor. Tıpkı ölüm meleği gibi. Öldürür yani. Ölüm meleği öldürür yani. Hesap vermez. Bize hesap verecek de yani Musa'ya hesap vermez yani. Görevini yapar o kadar. Ama bence o görüş yanlış tabii. Yani melek olsa zaten Musa Aleyhisselam niye yaptın demez zaten. Çünkü bilir ki melekler kendileri yapmazlar. Tenezzelul melaike ve ruh bi izni rabbihim min kulli emr. Melekler ve ruh yani Cibril kendi kafalarına göre inmezler. Allah'ın emriyle inerler. Hiçbir melek kendi başına iş yapmaz. Eğer melek olsaydı Musa Aleyhisselam bunu bilirdi ve ona ne yapıyorsun demezdi. Çünkü melek kendi başına iş yapmaz. Bir gayri nefs nasıl adam öldürüyorsun diyor. Yani suçsuz yere. Bir insanı öldürmemiş olan bir insan nasıl öldürüyorsun? İtiraz ediyor. Eğer şey olsaydı melek olsaydı zaten ona böyle bir şey denmez. Çünkü melekler öldürür zaten. Değil mi? Herkes öldürmüyor mu melekler? Canını almıyor mu insanların? Katillerin mi yalnız canını alıyor? Herkesin canını alıyor melekler. Dolayısıyla eğer böyle bir takım şeyler varsa demek ki o melek değilmiş. Her neyse konumuz o değil. Ama Hızır hakkında da tartışma var yani. Peygamberdi diyenler işte bunlara dayanıyor. Diyor ki nasıl öldürdü? Melekler peygamberlerin de sayısını kesin olarak bilmiyoruz. Önemli olan şudur. Peygambere bakışımız nasıl olacak? Peygamber hem liderdir. Peygamber hem muttakidir. Allah'tan en çok korkanımızdır. Peygamber hem kanun koyandır. Peygamber yeri gelir komutanlık yapar. Genel olarak söylersek peygamber hidayetin kaynağı olmak üzere Allah tarafından görevlendirilmiş bir elçidir. Yeryüzünde İslam medeniyeti kurmak ve zalim düzenleri yıkmak üzere görevli bir liderdir. Ama herhangi bir lider değil, Allah'tan vahiy alan bir liderdir. Peygamber yani nasihatçı, öğütçü birisi değildir yani. Peygamber aynı zamanda liderdir. Tabi peygamberler kimi Resul'dur, kimi Nebi'dir. Resul nedir, Nebi nedir tartışmalıdır. Kimi demiş ki kitabı olanlara Resul denir. Kimi demiş ki kitabı olmayanlara işte Resul de, yani kitabı varsa Resul, kitabı yoksa Nebi. Yani birkaç görüş var. Ama kitabı olmadığı halde Resul olanların varlığı biliniyor. Dolayısıyla o görüşün yanlışlığı ortaya çıkıyor. Kur'an'da kitap verilmediği halde, kitap verilmediği bilindiği halde Resul diye zikredilenler var. Demek ki Resul kitabı olması şart değil. Bana öyle geliyor ki Resul yeni bir hareket başlatmak üzere görevlendirilmiş olan bir peygamberdir. Nebiler ise eski hareketi devam ettirenler. Yeniden başlatıyorsa, bitmiş bir hareketi yeniden başlatıyor, sıfırdan bir hareket başlatıyorsa, bunlar Resul'dür, bunların görevleri daha ehemmiyetlidir. Her Resul Nebidir zaten, ama her Nebi Resul değildir. Resuller daha üstündürler yani Nebilerden. Ama ikisi de Allah'ın peygamberidir. Ama derece farkı vardır ve görev farkı vardır. Peygamberimizin en üstün peygamber olması konusunda şu ayet bir işarettir. Kuntum hayra ummetin uhricet linnas. İnsanların hayrına çıkarılmış en hayırlı ümmet oldunuz. Efendimizin ümmeti bile en hayırlı ümmet olduysa kendisi elbette ki en hayırlı peygamber olması lazım gelir. İşaret yoluyla mefhumdan bu anlaşılabiliyor yani. Kesin bir delil olmasa bile, ama peygamberimizin tabi hadislerde bu daha açık seçik meydandadır. İlk evvel yaratılan ruhun kendisi olduğu, ama en son gönderilenin kendisi olduğunu ifade eder. En evvel yaratılan ama en son gönderilen peygamber. Demek en evvel yaratılan Adem değil, ruhlar aleminde en evvel yaratılan peygamberimiz. Beden olarak en evvel yaratılan Adem. Ama ruhlar aleminde en evvel peygamberimiz. En sona bırakılmış olmasının sebebi nedir? Çünkü en büyük ümmet onun ümmeti olması için en sona bırakılması lazım. En büyük görev onun görevi olmuş. Çünkü insanoğlu ya yavaş yavaş çoğalıyor dünyada. Adem Aleyhisselam'ın pek bir görevi yoktu ki. İnsan yoktu ki. Peygamberimiz en büyük peygamber olunca en sona bırakılması bundan. Çünkü milyarlara hitap edecek kıyamete kadar. Ve mesela yine başka hadislerde kıyamet gününde insanların peygamberlere gideceği, Adem Aleyhisselam'a, işte Nuh'a, İbrahim'e, Musa'ya gidip yalvaracakları, hepsinin de sonunda peygamberimize göndereceği, gidin ondan şefaat isteyin, gidin ona yalvarın diyeceği bildiriliyor. Ve kıyamet gününde en büyük ümmetin kendi ümmeti olacağı ve bütün peygamberler bile korku içindeyken peygamberimizin ümmetimiz derim ya Rabbi diyeceği hadislerde bildiriliyor. Yani bütün bunlar peygamberimizin o gün orada en büyük peygamber olacağı. Mesela Miraç olayında da peygamberimizin bütün peygamberlere namaz kıldırdığı. İmam o yani. Daha birçok deliller, bunlar peygamberimizin en büyük peygamber olduğunu gösterir. Fakat hepsi peygamberimizdirler. Hepsi başımızın üzerinde yeri vardır. Bunun bu derece farkı onlar arasında olan bir olaydır. Bizimle bir ilgisi yoktur. Peygamberlerin hepsinde ortak bazı sıfatlar olur. Hepsi sıdk sahibidirler. Doğrudurlar, yalan söylemezler. Hepsi emindirler. Emanet, yani güvenilir insanlardır. Bunlar hiçbir zaman hıyanet etmezler. Hepsi ismet sıfatına sahiptirler, yani masumdurlar. Günah işlemezler yani. Peygamberlerde bazen zelle tabir ettiğimiz küçük günahlar da diyebiliriz. Ya da günah demek doğru olmaz aslında. Hatacıklar diyelim. Artık ne diyeceksek. Yani zelle ile hata ya da günahın farkı şu. Günahta nefse uyma var yani. Biz mesela günah işleriz, nefsimize uyarız. Ama peygamber nefsine uymaz yani. Peygamber bir iyi niyetle hata yaparsa yapar. Aynı o ama olayında olduğu gibi. Nefsi bir şey yok peygamberimizin. O sırada mesela kabile reislerine İslam'ı anlatıyordu. Tam o sırada içeriye girdi. Konuşmayı bozdu. Efendimizin de derdi yani, sen sonra gelsen de olur. Sen zaten bizdensin. Hele ben şimdi şu gavurlara bir anlatayım İslam'ı. Bunlar kabile reisi, bunlar iman etse hepsi iman edecekler diye ümitleniyor peygamberimiz. İyi bir niyet var yani, aslında bunu biz yapsak bizim için hata bile sayılmaz. Ama o makamda o bile yakışmıyor. O yüzden ikaz geliyor. İşte bu gibi şeyler yani, iyi niyet var ama yine de en doğru hareket o değil. Ona uygun düşmüyor. Yani mesela diyelim ki normal bir insan biraz garip konuşsa çok bir şey olmaz. Ama mesela bir vali, bir başbakan mesela böyle şey bir kelime kullansa, ayıp bir kelime mesela kullansa hiç yakışmaz yani. Onun gibi o makama yakışmıyor yani. Yoksa o normal insanlar için normal bir şeydir. O makama uygun düşmüyor ama. Efendimizin böyle ya da peygamberlerin zellesi böyle bir şey. Yani o makama uygun düşmüyor. Keşke onu yapmasaydım diyeceği bir şey. Ama böyle Allah'a isyan yok. Nefse uyma, şeytana uyma, öyle bir şey yok. İşte farklı olsun diye farklı bir kelime kullanmışlar alimler. Yani peygamber günah işlemez. Peygamberler masumdurlar. Neden? Çünkü Allah tarafından korunuyorlar. Hata edecekse bile Allah muhafaza ediyor. Bazen böyle müsaade ediyor. O da çünkü günah sayılmayacak bir şey. Niye Allah buna müsaade ediyor? Yani sonuçta o da insandır. Onun da anlaşılmasını istiyor. İlah değil yani. İlah değil. O da insan yani. Beşer. Hata eder yani. İlah değil. Ve bir de Allah Azze ve Celle böyle durumlarda onu ikaz etsin ve herkes şunu anlasın. Demek ki peygamber hata ederse hemen ikaz oluyor. Ve o halde şu binlerce meselede madem ikaz gelmedi, demek ki hep doğru yapıyor. O bir tane zellesinin ya da 3-5 tane Kur'an'da zikredilen zellesinin söylenmesi o 3-5 bin tane hareketinin doğruluğunun Allah tarafından tasdik edildiğini bize bildirmek içindir aslında. Onu kınamak için değil, haddi zatında bize onun makamını bildirmek içindir. Diyelim ve burada bitirelim. Ha şey söylemedim, fetanet, peygamberin yani zeki olması. Tüm peygamberler zekidirler. Peygamberlerin zekası mesela bir bilim adamı zekası gibi olmayabilir. Einstein zekası gibi, İbn Sina zekası gibi, tıp alimleri, fizik matematik alimlerin zekası gibi olmayabilir. Peygamberlerdeki zeka daha başka bir zekadır. Şöyle bakıldığı zaman yani süper zeka, fışkırıyor dedirtmez. Normal gibi görünürler. Mesela hiç kimse peygamberimiz hakkında mesela emin sıfatı meşhurdur değil mi? Mesela Muhammedül Emin. Mesela Muhammedün Zeki meşhur değildir. zekidir ama böyle bir olağanüstü, böyle bir fışkıran bir zeka, öyle bir şey görünmemektedir. Ama zekidir. Yani bu zekalar farklı farklı. Birisinde bilim zekası var, birinde doğruları anlayabilme, feraset, nur. Hakikatleri görebilme. Bu da ayrı bir zeka çeşidi. Kim mesela matematiğe karşı mesela zekası başarılıdır. Kimin fiziğe karşı, kimin edebiyata karşı, kimin tarihe karşı. Kimin hıfız, hıfız edebilme gücü kuvvetlidir. Kimi de mesela baktığım olayların doğrusunu görebilme. Feraset var, nur var, basiret var, mizan var, dengeli. Bu da ayrı bir şey, özellik yani. Ve lazım olan da budur. Bilim adamı olmayacak ki peygamber. Peygamber icat mı yapacak? Peygamber uçak mı yapacak? Peygamber o zeka lazım değil. Peygambere dengeli düşünebilme, hakikati görebilme, yönlendirebilme, doğru istikamet tanıma ve tanıtabilme, strateji, siyaset, böyle bir zeka lazım. Çünkü toplumlara lider olacak. Bilim adam olmayacak ki. O yüzden peygamberlerdeki zeka onlara has bir zekadır yani. Bir de her peygamber tebliğ eder, mübelliğ edirler. Hepsi açıklarlar, gizlemezler. Ya eyyuher resul, belliğ me unzile ileyke min rabbik. Ey peygamber, sana Rabbinden indirileni anlat. Ulaştır. Tebliğ ulaştırmak demek. Ulaştır. Fe in lem tef'al, yapmazsan bu işi, feme bellate risalete, Allah'ın risaletini, görevini yapmamış olursun, ulaştırmamış olursun. Vallahu ya'simuke minen nas, Allah seni insanlardan koruyacaktır. Çekinme, anlat. Festa bima tu'mer, emrolunduğun şeyi gürleyerek söyle. Çekinme, haykır. Bu ayetler peygamberin haykırmasını, anlatmasını emrediyor ve peygamberler hepsi de haykırmıştır, çekinmemiştir ve anlatmıştır. Peygamber kurbanlık koyundur, çekinmez. Görevi odur. O hareket başlatmakla görevlidir. O çok cesur olacak ki etrafındakiler de onun yarısı kadar cesur olacak. Kendisi 100 derece olacak ki etrafındakiler 50, 60, 70, 80 derece olacak. Kendisi 50 derece olursa etrafındakiler o zaman 20 derece olur. O da yetmez. Peygamber cesur olur, tebliğ eder, çekinmez. Allah da ona söz veriyor. Çekinme, anlat diyor. Allah seni koruyacak diyor. Tebliğ eder ve çekinmezler. Allah hepsinden razı oldu ve de olsun. Bizleri de onların şefaatlerine nail eylesin.